Koğuş yataklara ikişer üçer yatırılmış kadınlarla, viyaklayan bebeklerle doluydu. Hastalar konserveye konan patlıcanlar gibi bir baş bir ayak usulü dizelenmişlerdi yataklarda. Bir karyolada başka bir genç kadınla birlikte yatıyordu Zeyno'da. Başının yanında öteki kadının ayakları vardı. Yüzü kireç gibi bembeyazdı, sesi soluğu çıkmıyordu. Çocuk erkekmiş, dün ölmüş olmalı karnımda. Biraz daha gecikseydiniz kanı zehirlenirdi, anneyi de kurtaramazdık dedi iri yarı bir hemşire. Yarın 11'de çıkış verdik, gelin alın hastanızı, bir de reçeteniz olacak, 10 gün süreyle ilaç alması gerek. Zeyno, iyi misin? Sakın üzülme, o kadar gençsin ki yine doğurursun dedim. Yanıtlamadı Zeyno. Bütün gücünü yitirmiş gibiydi. Hemşire cevap verdi onun yerine. Niye üzülecekmiş? Ölüyordu az kaldı. Kurtulduğuna sevinsin dedi. Yarın 11'de gelir seni alırım dedim elini sıkarak. Eli sıcaktı, sevindim. Aşağı indim. Anneannenin yanındaki benim iskemleme çok esmer, kara kuru bir adam oturmuştu. Anneanne beni işaret etti başıyla. Adam kalkıp bana doğru yürüdü, yolumu kesti. Bebe kurtuldu mu? Ne? Bebe diyorum, bebe kurtuldu mu? Sen de kimsin? Hasan'ın babası. Ha, kendi gelseydi keşke karısını görmeye. Haber etti, ben geldim. O oğluna bakayım. Sen bakıvereydin ya birkaç gün saatliğine. Dedeler çocuk bakmaz dedi adam. Bebe kurtuldu mu? Hayır, bu kadar erken doğan bebeklerin yaşama şansı olmazmış. O öldü. Ama Zeyno kurtuldu. Kötü oldu. Bebek kurtulmalıydı. Zeyno kurtuldu ya, bir daha doğurur nasıl olsa. Ne idi bebe? Erkek. Uy dedi adam. Büsbütün karardı esmer yüzü. Boş iskemlelerden birine çöktü. Eline bir çay tutuşturdu anneanne. Teselli sözcükleri sıralamaya başladı. Adam dinlemiyordu bile. Başını iki ellerinin arasına almış, öylece oturuyordu. Bir ara kaldırdı kafasını. Gelin çürük çıktı dedi. Benim karı tam 13 tane doğurdu. Hepsi sağ mı? Diye sordu yaşlı kadın. Beşi çocukkene öldü. Niye öldüler? Allah verdi, Allah aldı dedi adam şaşkın şaşkın. Bu bebeği de Allah aldı. Zeyno çürük çıkmadı dedim. Benim karı tam 13 tane doğurdu dedi adam yine. Çocuk erkeğin vucidir. Hasan'ın babasıyla güç tartışmasına girecek halde değildim. Anneanneye döndüm. Ben köye dönmeyeceğim. Yarın sabah nasılsa yine gelmem gerekecek Zeyno'yu almak için. Şehirde bir yer bulur kalırım. Sizi de bırakayım mı evinize dedim yaşlı kadına. Ben sabaha kadar bekleyeceğim burada. Yarın bizimkileri de çıkarıyorlar. Otobüsle döneriz evimize. Akşam aniden sancılanınca kız mecburen taksi tuttuk da dedi. Hesapta olmayan bir paraydı taksi ücreti demek ki. Onlar da şehire 30 kilometre uzakta bir kasabadan gelmişlerdi bizim gibi. Belki de yine bizim gibi evlerine yakın bir devlet hastanesine veya sağlık ocağına uğramışlar ve kapı önüne konmuşlardı. Kim bilir kaç para ödemişti yaşlı kadın taksiye. Şimdi bir iskemlenin üstünde oturup sabahı bekleyecekti. Yutkundum, sesim titreyerek. Yeni doğan bebeğe bir armağan vermek istiyorum. Ama bir daha görüşmeyebiliriz. Ne olur şunu kabul eder misiniz diye sordum. Bir tomar parayı avucunun içine saklayarak boğazımda bir yumru oturuyordu. Sadece ondan daha varlıklı olduğum için utançtan yerlerin dibine geçiyordum. Birkaç yüz bin kişiyi hesapsız zengin, geri kalanları da yoksul eyleyen bu düzenin tek sorumlusu benmişim gibi. Yaşlı kadın da benim kadar ezik ve üzgündü. Olmaz diye fısıldadı. Lütfen. Bütün gece can yoldaşı olduk birbirimize. Lütfen bu benim müjdesini birlikte aldığımız bebeğe bir hediyem olsun. Yarın otobüsle gitmeyin. Bir günlük çocukla Louisa'ya bir taksi tutun. Kadının paltosunun cebine soktum parayı, sarıldık birbirimize, usul usul ağlıyordu yaşlı kadın. Güle güle büyütün torununuzu, şanslı sağlıklı bir kız olur, analı babalı büyür inşallah dedim. Kapıya doğru yürürken peşimden seyirtti Hasan'ın babası. Beni durağa atan mı? Diye sordu. Gel dedim. Erkeklik gücünün sembolü. Gel bakayım, atayım seni durağa. Takside şoförün yanına oturdu. Bir daha hiç konuşmadı inene kadar. Kurtuluş Oteli'nin önünde indim taksiden. Sahil boyunca uzanan caddede denize nazır bir oteldi. Sabahın üçünde tek başına gelip bir oda isteyen yalnız kadına kötü gözle baktı resepsiyondaki genç. Kimliğimi gösterdim, paramı peşin ödedim, anahtarımı aldım, dayanamadı. Hayrola? Sana da hayırlar olsun dedim. Asansöre yürüdüm. Odamda pencerenin önünde durdum ve gün boyu yaşadıklarımı düşündüm. Bir kız çocuk doğmuştu bu yağmurlu kente biraz önce. Bir erkek bebek erken doğumda ölmüştü. Her gün binlerce çocuk doğuyor, yüzlerce çocuk ölüyordu. Devletimiz hastane kuruyor ama içine düşük yaptıracak donanımı koymuyordu çoğu kez. Yine de her gün nüfusa yaklaşık 4400 çocuk ekleniyordu. Bu çocukları topluma kazandırmak için okullar yapılıyor, binlerce çocuğun dimağını, yüreğini, ufkunu ve aydınlıklara açarken binlerce çocuğun da ışığını söndürüyor. Karanlığa çeviriyordu yüzünü. Hep aynı devlet. Beceriksiz, hantal, şaibeli devlet. Otelin adı düşmanı denize döktüğümüz ve bir millet olarak yeniden doğduğumuz günü simgeliyordu, kurtuluşumuzu. Düşmanı 75 yıl önce denize döktüğümüz rıhtıma baktım gözlerimi kısarak. Düşmanı 75 yıl önce denize döktüysek, bugün doğan kızın babası kiminle kavuşuyordu dağlarda? Pencereyi açtım ardına kadar. Islak havayı içime çektim. Kurtuluş savaşımızı noktaladığımız sahil çok şık sokak lambalarıyla aydınlatılmış, uzayıp gidiyordu kilometrelerle. Ferforje lambaların aydınlığında ağzında sigarasıyla Hasan'ın 13 çocuk döllediği için güçlü kavruk babası yürüyordu yorgun adımlarla. Bir çıkmaz sokakta yürüdüğünü bilmeden yürüyordu. Anneanne yepyeni bir canı kucaklamak için tahta iskemlede geceliyordu gocunmadan. Yarın yeni bir gündü. Yeni bebeler doğacaktı, yeni umutlar taşımak için. Yeni bebeler doğacaktı çıkmaz sokaklarda yürümek için. Kimi bir yaşına varmadan ya da 20 yaşında vuruşurken ölmek, kimi zengin, güçlü, mutlu olmak için. Kurtuluş Oteli'nin önünden akan ışık selinde gözlerim kamaşarak günün doğuşunu bekledim ve sordum kendi kendime. Bebe kurtuldu mi? Spasibo İstanbul. Kapıyı vurup duruyordum ne zamandır. İçeride ayak sesleri duymasam çoktan giderdim. Ama içerideki çok yaşlıydı, öyle demişlerdi bana. Çok yaşlıysa duymuyordur zil sesini diye düşündüğüm için ısrarla tıkırdatıyorum parmaklarımı kapının üzerinde. Ben onun pıtır pıtır dolaştığını, sağa sola çarptığını işitiyor ama kendimi ona duyuramıyordum bir türlü. Başka kapılar açıldı apartmanda. Gürültümden rahatsız olanlar başlarını kapı aralıklarından uzatıp bana baktılar. Mahcup mahcup gülümsedim. Ellerimle çaresizlik işaretleri yaptım. Kapıyı vurmaktan vazgeçip zile abandım yine. Sonunda bir ses geldi öte taraftan. Ne var? Ne istiyor siz? Ben dedim. Randevu verdiğiniz gazeteciyim. Hani haber yollamıştım size. Bugün gelmemi söylemiştiniz. Geldim işte. Daha çok erken. Söylediğiniz saatte geldim. Daha erken, yok hazır ben. Yarım saat sonra geleyim o zaman. İyi. Pıtır pıtır uzaklaştı ayak sesleri, dinledim. Hayır, pıtır pıtır da değil. İçi boş bir kutuyu yerde sürükler gibi, froş froş bir ses çıkararak yürüyordu içerideki. Meraklı başlar kapıların ardına çekildi. Kapılar kapandı. Ben merdivenlerden indim, sokağa çıktım. Allah'tan hava güneşliydi. Erken gelen bahar kemiklerimi ısıtıyordu. Yarım saat dolaşıp geri gelecektim. Birden hatırladım. Fotoğrafçı arkadaş ben dolaşırken gelirse evde kimse yok diye basıp gidebilirdi. Bu mahşeri trafikte bir başka gün bir kez daha geçemezdim köprüyü Asya yakasına doğru. Dikildim dış kapının önüne. Niye hep böyle üstlenirdim üstüme vazife olmayan işleri? Bu röportajı hazırlaması gereken arkadaşım aniden hastalanınca ricasını kıramamıştım. Ne zamandır peşindeydi bu konuşmanın. Çok zor bulmuştu Lydia Krasa Arzumanova'yı ya da Leyla Arzuman'ı. Kadın çok yaşlıydı. Son kuşlar gibi gitti mi giderdi. Kendi gitmese de aklı gidebilirdi. Türk balesi üzerine hazırladığı yazı serisinde bir taş yerine oturamazdı o zaman. Bir işe başladı mıydı sonunu eksiksiz getirmek isterdi arkadaşım. Beni arkadaşımın işine duyduğum saygıdan çok Lydia Krasa Arzumanova'nın adının taşıdığı gizem etiklemişti. Bu röportajı onun yerine yapmayı kabul etmemi. Bu ismi duyduğum an bir beste etkisi yapmıştı bende. Tuhaf betimlemeler vardı bu isimde. Lydia, su, ışık gibi kıvrak, hafif ve şırıltısı çağrışmalar yaparken, Krasa, hüzünlü ve heybetli bir ses veriyor. Arzumanova ise hem Türkçe anlamıyla hem de içerdiği müzikle bir grande finale oluşturuyordu. Sanırım o güne kadar hiçbir at üzerinde böylesi bir irdelemeye girmemiştim. Bir şarkı söyler gibi tekrarlayıp duruyordum bu adı. Lydia Krasa Arzumanova. Lydia Krasa Arzumanova. Ömür boyu hayati önem taşıyan isteklerime hep sırt çevirip bu tür arzularıma kulak verenler tanırlar da sanki. St. Petersburg'un Neva nehrinde yüzerken yolunu şaşırıp kendini boğazın sularında bulan bir su perisiyle buluşmamı mümkün kılmak için arkadaşımı 39 derece ateşle yatağa bağlamışlardı. Sokak kapısının önünde dikilirken kendimi hayal kırıklıklarına karşı güçlü olmaya hazırlıyordum. İsminin büyüsünden ötürü kafamda yarattığım su perisi 80 yaşının hayli üstünde olmalıydı. Çok ihtiyar bir peri olacağı için Neva nehrinin rengini aksettiriyor olamazdı gözleri. Kapının ardında duyduğum ses ile sigaradan kalınlaşmıştı ama Krasa'nın çağrıştırdığı heybeti hala muhafaza ettiğine dair ip uçları veriyordu. Yarım saate yakın oyalandım apartmanın oralarda. Fotoğrafçı arkadaşım gelmedi. Tekrar çıktım merdivenleri, zile dokundum. Yine biraz bekleyeceğimi sanıyordum. Oysa ayak seslerini bile duymadım bu kez. Hemen açılıverdi kapı. Işık arkadan geldiği için önce ayrıntılarını seçemedim ihtiyarın. Gözüm karanlığa alışınca gördüm. Bol pudralıydı, rujluydu, buruşuk bir güldü yüzü. Makyajın aceleyle sürüldüğü belliydi. Öne doğru eğik durduğundan bir bastona yaslanmış gibi geldi bana. Ama yanılmışım. Beni görmek için zorluyormuş kendini. Yüz hatları sulu boyayla resmedilmiş gibi pek de net olmayan yaşlı kadın kalın çatlak sesiyle buyur ediyordu beni evine. Önümde froş froş ses çıkaran terliklerini sürüyerek yürürken elinde de masmavi bir kap taşıyordu sürekli. Çok az görebildiği için sık içtiği sigarasının külünü silkelemek içinmiş sonradan anlayacaktım. Beni beklettiğinden dolayı özür diliyordu. Uzun sürüyormuş hazırlanması gözlerinin durumundan ötürü. Dilini anlamakta oldukça zorlandım başında. Rusça, Türkçe, Fransızca, Rumca karışımı kelimelerle konuşuyor, öksürüklerle sık sık kesiliyordu konuşması. Bir müddet sonra birkaç dilden müteşekkil, grameri bozuk bir lisana alıştım. Alışmak bir yana, beni alıp başka bir dünyaya taşıyan Rus masalını aman kesmesin diye ben de onu bu lisanla destekler oldum. Piyanonun karşısındaki koltukta oturmuş, nefes almaya korkarak St. Petersburg'un bale okulunda eğitim gören uzun boylu, yeşil gözlü kumral kızın öyküsünü dinliyordum. Sözcüklerin hepsini anlamasam da olurdu. Karşımda bana gerçekten yaşam öykülerinin en renklilerinden birini acılarla, heyecanlarla dokuyarak çeşitli dillerin yanı sıra elleri, kolları, gözleri ve duygularıyla anlatan bir canlı tarih vardı. Benim balerinim Neva Nehri'nin su perisi. Dönümlerce arazileri olan zengin bir gence aşık olup onunla evleniyordu ama kopmuyordu baleden. Tanrı başka ne verebilirdi ki bir kuluna? Gençlik, güzellik, sanat, aşk, mal, mülk, para, itibar. Mutluluk buydu. Mutluluk Lydia Krasa Arzumonova'ydı 1917'ye kadar. Lady Krasa sahnelerde ayak parmaklarının ucunda pervasızca uçarken bir kasırga esti ülkesinde. Kanlı devrimin rüzgarı, varlıklı, bilgili, kültürlü kent soyluları, sanatçıları, Çar ordusunun rütbeli subaylarını ve Rus aristokratlarını önüne kapatıp savuruverdi Çinili, kubbeli, mavi bir limana. Lady Krasa bu rüzgarın İstanbul'a ilk savurdukları arasında değildi. Sovyet devrimini gerçekleştirenler sanatçıları soylulardan ve zenginlerden ayrı bir yere koydular ve el üstünde tuttular. Özgürlükleri kısıtlıysa da altın kafeslerin kuşlarıydı sanatçılar. Lady Krasa da onların arasındaydı. Devlet tiyatrosunun değerli baleriniydi. O, Bolşov'da bale yaparken sevgili kocası bir gemiye binerek Kırım üzerinden İstanbul'a kaçıyordu. Aslında birlikte planlamışlardı kaçışı. Lady Krasa bir balerin olduğu için ne de olsa paçayı kurtarmış sayılırdı. Ama büyük toprak sahibi olan eşinin başı fena halde dertteydi. Öncelikle onun kurtulmasına karar verdiler. Bir kişinin kaçışı daha kolay gerçekleşebileceği için Lady Krasa geride kalmayı göze aldı. Kocasının kaçışından sonra uzun süre göz hapsinde tuttular balerini. Hiç açık vermedi. Evi ve işi arasında gitti geldi, gitti geldi 4 yıl süreyle. Parmaklarının ucunda kaderini değiştireceği günü bekledi. 1921'de İstanbul'a uğrayacağını bildiği bir vapurla turistik geziye çıktı. Vapur yolcuları böylesi bir yolculuğu karşılayabilecek mali güçte Rusya'nın belli başlı kişilerinden, politbüro üyelerinin eşlerinden ve itibarlı sanatçılarından oluşuyordu. Yine de kimsenin vapurdan inerek tek başına dolaşmasına izin verilmemişti. Muhafızlar, gözcüler eşliğinde grup halinde dolaştırılacaklardı İstanbul'da. Camileri gezecekler, bir de meşhur Cadde-i Kebir'den geçeceklerdi. Kapalı çarşı bile programa alınmamıştı. O kargaşada ne olur ne olmaz kaygısıyla. İstanbul boğazına sabahın erken saatlerinde girdi Karadeniz'den gelen vapur. Lady Krasa güverteye çıktı. Kollarını küpeşteye dayayarak sis altında bir hayal ülke gibi beliren ikinci vatanına baktı. Ah, etsem bir şey ikram? İstemem Leyla Hanım. Çok tembihliyim Türk adıyla hitap etmeye. Hikayeniz o kadar ilginç ki ne olur kesmeyin. Sadece anlatın siz lütfen. Olmaz böyle kuru kuru. Bir çay belki? Sağ olun. Siz sadece anlatın nasıl kurtuldunuz ellerinden. Ben koymuştu kafa. Kaçacak Beyoğlu bir taksi ile. Adres na burada saklı. göğsünü işaret ediyordu. Sütyeninin içinde göğsüne saklamıştı gideceği adresin yazılı olduğu kağıdı. İstanbul'daki dostları geleceğinden haberliydiler. Yanında yolculuk arkadaşlarından bazıları ince empirme elbisesini uçurarak kalçalarını kıvıra kıvıra yürüyordu Beyoğlu'nda. Bir adama çarpıp tökezliyordu bir ara. Ayağını mı burktu? Eğilip bileğini ovuşturuyordu karşı kaldırımda sarı damalı siyah bir taksi. Hemen arkasında bir başka araba. İçinde tanıdık bir yüz, eğik şapkanın altında bir çift göz. Yeni bir ufka açılan kapı. Bir an, saniyenin üçte biri. Karar, karşı kaldırımdaydı şimdi. Kapıyı açıyordu, biniyordu. Göğsünde sakladığı kağıt elindeydi. Avucunda terden ıslattığı adresi veriyordu şoföre. Diğer kaldırımda arkadaşları geri dönüp Leydia Krasa'ya bakıyorlardı. Nerede kaldı bu kız diye. Bu kız ters istikametlere doğru kaçmaktı. Yok siz bir sigara içmek? Ben çok içmek, çok. Elinden bırakamadığı mavi kaba silkeliyor külleri. Kapının zili çalıyor ısrarla. Kim şimdi bu? Fotoğrafçı arkadaştır, ben açayım kapıyı. Ne fotoğraf kuzum bu yaşta? Ben verecek çok güzel eski resim. Melih elinde fotoğraf makinesiyle girdi içeri. Melül melül baktı yaşlı kadına. Yıkıntının ardındaki güzelliği o da yakaladı. Kısa bir süre sonra. Yan yana oturmuş, ağzımız açık, Rus masalının devamını dinliyorduk. Artık Türklerin dost kanatları altında ve kendi gibi yüzlerce beyaz Rus'un arasındaydı Lady Akrasa. Cadde-i Kebir'deki Rus haberleşme bürosuna başvurarak kocasına da ulaşmıştı. Kocası İstanbul'dan Paris'e geçmişti. Karısını yanına almak için İstanbul'a geri gelecekti ama çok sular akmıştı köprülerin altından 4 koca yıl. Her ikisinin de kendisine ait bir dünyası olmuştu ve balerin asla Çinili, kubbeli, mavi limandan ayrılmak istemiyordu. Onun vatanı burasıydı artık. Ona kollarını açan, onu barındıran dünya güzeli şehir, Spasibo, şükran sana İstanbul. Ah, bunlar da döküman hepsi yeni davetiyeler. Yaptı ben çok temsil, çok müsamere. Dizlerimizin üstünde saçak saçak davetiye ve broşür vardı. Karıştırıp duruyorduk Melih'le. Sırtına atıverdiği ucu püsküllü çalıyla gep genç, dipdiri bir Rus balerini gülümsüyordu elimdeki solmuş resimde. Bir resme bir yaşlı kadına bakıyordu Melih, benzerlik yakalamak için. Şu davetiye benim ilk gösteri. Casa Dalatia salonunda, yıl 1931. Şu Hilali Ahmer gösteri, şu Eminönü Halk Evi gösteri. Sigarasının dumanını salonunun ortasına üflüyordu, elinde diğer gösterilerden davetiyelerini sallarken. Ben kurdu ilk bale okulu burada. Ben kurdu ilk bedi raks okul. 1936'dan sonra artık Türk vatandaşıydı Lady Krasa Arzumonova. Adının büyülü müziğini geride bırakmış Leyla Arzuman hanım olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazılmıştı. Kendine kucak açan yeni ülkesinde genç cumhuriyete sağlıklı, düzgün vücutlu, müziğin ritmini yüreğinde duyacak yetenekli genç balerinler yetişmeye adamıştı kendini. Nitekim Ninette de Wallis, devlet balesini kurmak için Türkiye'ye davet edildiğinde Türk çocuklarının yıllar önce baleyle tanışmış olduklarını görüp hayretler içinde kalacaktı. Çekmeyin böyle bir ihtiyar acanım, çok çirkin ben. Karanlıktır oda, yakmam ışık, yıldız öder para. Ben hiç ışık yok yakmak, zaten göz kör. Ne demek istiyor acaba? Melih henüz alışamadı Arzuman'ın kırık diline. Bu ev öğrencisi Yıldız Alpar'a aitmiş. Ona yük olmamak için ışıkları yakmadığını söylüyor dedim Melih'e. Devlet tutmamış mı elinden hiç? Ya Yıldız Alpar bu evi vermeseymiş ona? Biz kalkalım artık. Aa, yok yok kalkmak. Oturun canım lütfen. Bir çay için. Ben çok yalnız her zaman. Acelemiz vardı. Hep acelemiz vardı bizim. Çayını içmeden kalktık. Fıroş fıroş yürüdü önümüzden. Kapının önünde durdu. Sanki çıkıp gitmemizi önlemek ister gibi. Siz gelecek bir daha ne zaman? Yazı çıkınca gazetede getiririm size, söz veriyorum. Ne zaman çıkar yazı? Haftaya belki. Siz gelmek şart. Mutlaka gelmek var siz, gazeteci hanım. Gün ver, ben yapacak hazırlık. Ne hazırlığı? Yapacak misafir kabul. Yok, sakın, zahmetlere girmek yok. Ben yollarım size gazeteyi. Söz ver, gün ver, siz gelmek. Tanrım, ne korkunç şeydi yalnızlık. Ne amansız bir düşmanıydı yaşlılığın. Ben bir daha buralara nasıl gelebilecektim bunca işimin arasında? Adının müziğine, bir çelle konçertosuna duyabileceğim hayranlıkla vurulduğum bu ihtiyarı nasıl hayal kırıklığına uğratabilirdim? Hem de o çok sesli dilde dinlediğim hayat hikayesinden sonra. Birden bir şimşek çaktı kafamda. Haftaya anneler günüydü ve ben anneannemi büyük kulüpte öğlen yemeğine götürecektim. Avrupa yakasında onca yer dururken seçe seçe orayı seçmişti. Bahçesindeki ulu çınarlar ve patlıcan kızartması yüzünden. Her işte bir hayır vardı. Neden olmasındı? Leyla Hanım, haftaya pazara saat 3 sularında kahvenizi içmeye gelirim. Anneannemi de getireceğim yanımda. Anneler günü ziyareti yaparım size. Gazetede röportaj da hazır olur o zamana kadar, onu da getiririm. Ah, söz gelmeksiz, ben beklemeksizin. Ellerime sarıldı sıkı sıkı. Bir can simidine sarılır gibi, bir cana sarılmak. Yarım saatçik bir sohbet için, yarım saat süreyle insan sıcağı, tanımadığı, bilmediği biri bile olsa bir ses, bir dokunuş, bir bakış. Söz verdim haftaya pazara mutlaka. Nereden çıkardın bu ziyaret işini kuzum? Tanımadığımız birinin evine misafirliğe gitmek. Hepiniz bir alemsiniz zaten, dedi anneannem asabi bir sesle. Anneannem tanımadığı birini ziyaret etmekten çok gün boyu onun üstünde toplanmış ilgimin bölünecek olmasından şikayetçiydi bence. Sık sık arabanın arka koltuğunda yatan çiçek buketine kıskanç nazarlar atıyordu. Oysa bu kadar da dikkat etmiştim onun buketinin çok daha renkli ve büyük olmasına. Anneanneciğim diyordum. Bak, bugün ne istedinse yaptım. Ta Nişantaşı'ndan o korkunç köprü trafiğini aşıp buralara geldik madem. Şu gazeteyi bırakmak için uğrayıvereceğim. Sen istersen arabada bekle. Asla arabada beklemezdi anneannem. Gazetede röportajı yayımlanmış bir yaşıtının evinin önüne kadar gelmişse hele. Kol kola çıktık merdivenleri, ağır ağır. Tam elimi uzatacakken zile açılıverdi kapı. Üstünde kırmızı bluzu, siyah eteği, şalı ile pudralı, rujlu, allıklı, şık mı şık Lady Grassa. Bir obua sonatı gibi ahenkli ve heybetli bizi bekliyordu. Bir hafta öncesini hatırlatan tek şey birazdan sürükleyeceği terlikleri ve mavi küllüktü. Onca makyaja ve şıklığa doğrusu yakışmıyordu bu terlikler ama mutlaka bir açıklaması vardı. Anneannemin de aşağı kalır yanı yoktu ev sahibimizden. Parmağına tek taşını, yakasına çiçek sepeti broşunu takmış, yemekten sonra rujunu pudrasını tazelemiş, kolunda lezar çantası, tarçın rengi tayyörünün içinden gözüken puantiyeli bluzuyla o da bir nihavent makamıydı. Tanıştılar. Bir yabancının beni bağrına basmasına yan gözle baktı anneannem. İçeri geçtik. Ev sahibimiz evin hemen altındaki ağaçlardan yeni açan bahar dallarını toplatıp vazolara koymuştu. Benim çiçeğimi koyacak vazo kalmamıştı evde. Terliklerini sürüyerek mutfağa gitti, su dolu bir sürahiyle döndü. Çiçeklerim piyanonun üzerine, baş köşeye yerleştiler. Nefis bir de koku geliyordu mutfaktan. Sordum. Yaptım size zencefil çörek. Anneannem çok ağır işitiyordu. Ben bağırarak tekrarlıyordum her söyleneni. Niye zahmetler buyurdunuz efendim? Biz pek az oturacağız zaten. Biri göremiyordu, biri duyamıyordu. Ama tüm duygularını sivriltmiş birbirlerini inceliyorlardı. Aynı yılın rekoltesi iki nefis eski şarap gibi 1900 öncesinin iki hanımefendisi. Ben var bale yapmak eskiden. Getirdiğim gazeteyi gösteriyordu anneanneme. Anneannem yemek boyunca incelediği yazıya ilk kez görmüşçesine ilgiyle bakıyordu. Var sizde de sanata merak? Tekrar ediyordum anneanneme. Piyano ve ut çalardım gençliğimde. Ya, bir müşterek nokta bulundu. Şimdi bir köprü uzanıyordu St. Petersburg'dan İstanbul'a. Karlı ormanlardan geçerek su kenarına inşa edilmiş, kubbeleri altın yaldızlı kentleri geride bırakarak bir başka masmavi suyun kenarına kurulmuş, ince uzun minarelerinin kalem kalem göğe uzandığı mistik kente ulaşan görünmez şeffaf bir köprü. Birbirlerini ne tam görerek ne de tam duyarak bir masal anlatmaktaydılar geçmişe doğru. Çöken komşu imparatorlukların soylu ailelerinden kalma sadece servet ve itibarlarını, pahalı zevklerini değil, gençliklerini, güzelliklerini de yitirmiş, duvarları yağlı boya resimli, tavanları oymalı, görkemli köşklerden beton odalara düşmüş iki ihtiyar. Vücut diliyle, gözleriyle ve anılarıyla konuşup anlaşıyorlardı. Ben sadece şaşkın şaşkın onları seyrediyordum. Lady Crassa'nın zarif hareketlerle indiği, midilliler tarafından çekilen droşkiye anneannem biniyor ve o anda besili doru atların çektiği bir faytona dönüşüyordu droşki. Anneannem faytonda kız kardeşi ve annesinin arasında oturuyordu. En küçük kardeşi dadısının kucağındaydı. Annesi ve dadısı sürekli ağlıyorlardı. Fayton, Selanik'teki Rus sefirine aitti. Sefaret kavası sırmalı ceketiyle arabacıların yanında oturuyordu. Osmanlı Devleti'nin defterdarının ailesini Rumlardan gelebilecek kötülüklere karşı korumak maksadıyla limanda demirli Fransız gemisine kadar eşlik ediyordu onlara Kavas. Aile İstanbul'a dönüyordu. Anneannemin babası işgal altındaki Selanik'te görevi başında kalıyordu. Sultandan gelecek ikinci bir emre kadar. Devlet kalıyordu ama halk kaçıyordu. Kaçıyordu Türkler. Trenler, gemiler ve atlı arabalarla öbek öbek eşya, tümen tümen insan taşıyordu İstanbul'a. Bir başka limanda demirli Amerikan destroyerine binebilmek için yüzlerce, binlerce kişinin arasında itiş kakış ezilerek, ayakları yerden kesilerek ilerlemeye çalışıyordu Lady Crassa'nın genç kocası. Soylular, dükler, düşesler, zenginler, arazi sahipleri, çar ordusunun subayları. Mallarını, mülklerini, anılarını geride bırakarak canlarını kurtarmak için kaçıyorlardı. Kaçıyordu Ruslar. Lady Crassa anneannemin babası gibi geride kalıyordu. Devlet görevlisi olduğu için insanların nerede olurlarsa olsunlar sorumluluk ve vazife aşkı taşıdığı yıllardı. Anlıyorlardı birbirlerini. Sonra hiç beklenmedik bir konsere başladılar. Önce Lady Crassa oturdu piyanoya, arkasından anneannem. Akortsuz tuşlardan belleklerinde kalmış şarkıların notaları dökülüyordu. Detone, ahenksiz, yanlış seslerle kulak tırmalayan bir kakofoni. İçler acısı bir konser, içler acısı bir müzik. Yürek parçalayan, zamanı dalga dalga 30, 40, 50, 60 yıl geriye benim yaşamadığım bir devre taşıyan notaları hüzün olan bir müzik. Gözyaşları kalın pudraların üzerinden sıra sıra yollar çiziyordu. Çok uzun yaşanmış ve çok acı görmüş iki kadının. Birbirlerinin ellerini tutmuşlardı sımsıkı, teselli vermek ister gibi. İnceliklerle bezenmiş, zevkli, nazik, hoş bir çağda yaşarken, ihtilaller ve savaşlarla savrularak kaba, hoyrat dünyaya düşüvermiş iki yaşlı su perisiydiler. İkram var size şimdi, konuştuk biz çok, biraz da yemek içmek. Mavi küllük tepeleme dolmuştu. Anneannem de efkar ve heyecanla içtiği bir iki sigaranın külünü yanında duran kül tablasına değil, aynı mavi kaba silkelemişti nedense. Eline piyanonun üstünde duran çiçeklerimi aldı ev sahibimiz, faroş faroş yürüdü. O önde, biz arkada, yandaki küçücük odaya geçtik. Porselen çay takımlarıyla bir sofra kurulmuştu masanın üstüne. Pırıl pırıl, kocaman bir semaverin tepesinde bir çaydanlık duruyordu. Eve ilk girdiğimde genzime kaçan zencefil kokusu masanın üstündeki çöreklerden geliyormuş meğer. Sofrada paskalya çöreğinden, potifurlardan, piroşkiye kadar çeşitli tatlılar, bir de çikolatalı pasta vardı. Rus usulü bir çay sofrası hazırlanmıştı bize. Bir emekli maaşı sonuna kadar harcanarak sevgiyle ve umutla, misafirin geleceğine ilişkin umutla. Bir kral sofrası hazırlanmıştı besbelli. Çiçeğimi sofranın ortasına koydu Lady Krasa Arzumonova. Ya gelmeseydik diye düşündüm bir an, tüylerim ürperdi. Ya anneannem hayır diye tuttursaydı, bir işim çıksaydı, unutsaydım. Bu gato güzel çok, lütfen efendim. Bir dilim kesip anneanneme uzattı. Her şey pek lezzetli diyordu anneannem. Bu kez de Markiz ve Lebon'da içtikleri çayları, yedikleri pastaları konuşmaya başladılar. Pera'nın eski pastanelerinde, kahvehanelerinde salınıp duruyorlardı. Ben yine dışlanıyordum bu dantel inceliğinde örülmüş dünyanın damak tadından. Onların yiyip içtiklerini tatmamış da olsam, anlattıkları öylesine renkli ve canlıydı ki, Rus vodkalarının, saray şerbetlerinin, keklerin, fandonların tadı ağzımın içinde, genzimde duyumsuyordum sanki. Bir öğleden sonra 3 saat boyunca troikolarla karlı ormanlarda, faytonlarla mesire yerlerinde savrulup durdum. Gitme zamanı geldi. Lady Krasa'yı Kadir Şinas öğrencisi Yıldız Alpar'a yük olmamak için ışıklarını yakmadığı küçük evinde yapayalnız bırakıp gitmek üzere kapıya yürüdük. Ev sahibimiz bizi geçirmek için kapıya yaklaşırken terliklerini iyice sürüklemeye başlamıştı. Ayakları geri geri gidiyordu sanki, yalnızlığını geciktirmek ister gibi. Ben hep giyerim bu terlik, dedi mahcup mahcup. Ne zaman başka pabuç, ben pat yere. Yerler taş ya, çok kayıyor, dedi anneannem. Aman dikkat edin, düşmeyin sakın efendim. Bizim yaşlarda kırıkların tedavisi çok zor olurmuş. Ellerine sımsıkı sarıldılar birbirlerinin, yüzyılın şahitleri. Gelin yine, lütfen gelin yine, dedi Arzumonova kalın çatlak sesiyle. Çıktık. Piyanonun tuşlarında Rus melodilerinin, İstanbul şarkılarının tınısını bıraktık. Akşamüstüydü. Yaşamanın kurgusunun çözüldüğü yerde yiteceğiz. O anda bomboş bir sesle. Enis Batur. Not: adı müziği çağrıştıran Lady Krasa Arzumonova'yı bir daha görmedim. Ölümünü 5 yıl sonra, 1988 yılında bir gazete haberinden öğrendim. Anneannem aynı yaşta olmalarına karşın Onun kadar yalnız olmadığı için belki bir 5 yıl daha yaşadı. Ben Arzumanova'yı tanıdığımda Jack Dallon Beyoğlu'nda Beyaz Ruslar adını taşıyan o nefis kitabını yazmamıştı henüz. Arzumanova'nın bendeki anısını öyküleştirmeye karar verdiğimde 1 yıl önce okumuş olduğum Beyoğlu'nda Beyaz Rusları bir kere daha aldım elime, zevkle baştan sona tekrar okudum. Rus dilinde şükran anlamına gelen spasibo sözcüğünü de yine o kitaptan öğrendim. Kitabında bir kelime aşırmış olduğum için beni bağışlaması umuduyla bu öyküyü Jack Delan'a armağan ediyorum. 24 Aralık 1997. Kitabın sonu.